Ayrım 32.
Thomas Morris'ten hemen hemen 100 yıl sonra yaşamış olan İtalyan filozofu Tommaso Campanella 1568-1639 da böyle düşünür. O da Güneş Devleti adını verdiği yapıtında ideal bildiği bir devletin, toplumun tablosunu çizmiştir. Onun için de örnek Platon'un Politeia'sı yani Devlet adlı eseridir. Platon'un ideal devletinde olduğu gibi Campanella'nın Güneş Devleti'nde de bilim ile felsefe egemendir. Devleti yönetecekler teorik bakımdan da pratik bakımdan da en iyi yetişmiş olan kimselerdir. Sözde bir Portekizli gemicinin Hint Okyanusu'ndaki bir adada bulmuş olduğu Güneş Devleti'nin başında hem filozof hem rahip olan bir hükümdar bulunmaktadır. Bu adada bütün yurttaşlar devletin sıkı denetlemesi altında yetişirler. Devletin sürekli ve sağlam olması için burada tam bir ortaklık uygulanır. Burada insanların ne kendi evleri, ne de kendi karıları, kocaları, ne de kendi çocukları vardır. Burada her şey ortaklaşadır. Çünkü bu adada oturanlara göre bu gibi şeyler insanın bencilliğini körükler. Onda her şeyden önce bulunması gereken yurt sevgisini azaltır. Güneş Devleti sağlam ve yetenekli yurttaşlar edinmek için cinsler arasındaki birleşmeleri bile düzenler. Çünkü üreme de sürüp gidecek tek kişi değil, soydur. Burada herkese yeteneklerine uygun işler verilir. Herkes gereksediğini ve hak ettiğini elde eder. Görülüyor ki Güneş Devleti'nde rastlantıya hiç yer verilmiyor. Üremede olsun, iş tutmada, dağıtımda olsun hep bütünün iyiliği, yararı ölçü oluyor. Campanella'ya göre böyle yapmayıp da işi oluruna bırakırsak haksızlık ile yoksulluğa yol açmış oluruz. Nitekim o zamanki Napoli'de durum böyledir. Napoli'de insanların büyük bir kısmı bir türlü bitik tükenmek bilmeyen ağır işlerin yükü altında yıpranıp giderler. Öbür yandan da geri kalan bir avuç insan aylaklık, tembellik, zevk ve eğlence yüzünden soysuzlaşıp çöker. Oysa Güneş Devleti'nde bir yandan kimse işsiz kalmaz, öbür yandan da görülen iş hafiftir. Günde ancak 4 saat çalışılır. Geri kalan zamanda bilgi edinmeye, okumaya, tartışmaya, anlatmaya, yazmaya, kısacası bedeni de ruhu da geliştirecek uğraşmalara ayrılır. Ömrünün 30 yılını tutuk evinde geçiren Campanella, sonraları bu sosyalist devlet anlayışını Papa'nın yönetimi altında bulunacak bir dünya devleti düşüncesi ile birleştirmeye çalışmıştır. Rönesans'ın devlet ütopyaları arasından son bir örnek olarak İngiliz filozofu Francis Bacon'ın 1561-1626 Nova Atlantis, Yeni Atlantis'ini belirtelim. Bu yapıtta da her şeyden önce bilime dayanan ideal bir devlet anlatılır. Bu devlet Ben Salem adlı bir adada bulunuyormuş. Peru'dan Japonya'ya giden bir gemi fırtınaya tutunularak 2000 yıla yakın bir zamandan beri kendi içinde kapalı yaşayan bu devletin kıyılarına düşmüş ve böyle bir devletin varlığı böylece öğrenilmiş. Kendi dışındaki dünya ile hiçbir ilgisi olmayan bu adadan yalnız 12 yılda bir gemi dışarıya yollanarak bilim ve tekniğin başka yerlerdeki ilerlemeleri öğrenilir. Bu adada yüksek bir sağlık ve ahlak kültürü, pek sağlam bir doğruluk bulunmaktadır. Bir çeşit akademi olan Bilimler Hazinesi adındaki örgüt, her türlü bilme ve araştırmayı düzenleyen bir merkezdir. Ben Salem Devleti, yüksek kültürünü bu örgüte borçludur. Bilimler Hazinesi'nin görevi, bütün varlıkları incelemek, her şeyin nedenini araştırmaktır. Onun toprağı, suyu, gökü, bitkilerle hayvanları ve bunları inceleyen ayrı ayrı kolları vardır. Bu kollarda bilgileri toplayan, saklayan ve değerlendiren bir yığın görevli çalışır. Görülüyor ki Bacon'ın ideal devletinde Thomas Morris ile Campanella'da olduğu gibi sosyal adalet düşüncesi değil de bilgi düşüncesi devletin temeli yapılmıştır. Burada ideal, toplumu, devleti bilgiye dayatmak, onu bilimin verilerine göre düzenlemektir. İleride göreceğiz ki Bacon'ın ana görüşlerinden birisi bilmek, egemen olmaktır düşüncesidir. Rönesans sonlarında 16. ve 17. yüzyılların sınırları üzerinde yaşayan Bacon'ın böyle düşünmesi bir rastlantı değildir. Çünkü bu aralarda Rönesans'ın en büyük başarısı olan yeni doğa bilimi artık bütün zenginliği ve gücüyle kendisini göstermeye başlamıştır. Doğa felsefesi. Rönesans her şeyden önce yeni bir hayat duygusunun, yeni bir dünya görüşünün doğmasıdır. Bu yeni hayat duygusu temeli üzerinde antik çağın başlangıçta çok sıkı olan yardımıyla nasıl yeni bir insan anlayışına varıldığını, nasıl yeni bir din görüşünün ortaya konduğunu, nasıl devlet ve hukuk üzerine orta çağınkilerden büsbütün başka ve yeni olan düşüncelerin geliştirildiğini gördük. İnsanın dünyasını böylece yeni baştan bulan ve temellendiren Rönesans felsefesi, bunun yanı sıra bir de doğa dünyasını orta çağdan büsbütün ayrılan bir görüşle ele alıp işlemiş, bu çalışmaların sonunda bugünkü modern doğa bilimimiz doğmuştur. Rönesans felsefesinin doğa anlayışında getirdiği yeniliği daha iyi kavrayabilmek için orta çağ doğa görüşünü hatırlamak yararlı olur. Çünkü her alanda olduğu gibi doğa konusunda da Rönesans düşüncesi orta çağ anlayışından sıyrılmakla, onun karşıtını ortaya koymakla kendi görüşünü geliştirmiştir. Orta çağın doğa tablosu Aristoteles'in fiziği, Ptolemaios'un astronomisi ve kutsal kitaptan alınan bir takım tasarılardan kurulmuştu. Bu tabloya biçimini kazandıran üç kaynak bunlardır. Aristoteles fiziğinin doğa öğretisinin bir temeli, gökyüzü cisimleri ile yeryüzü cisimleri arasında özce bir ayrılık olduğu düşüncesidir. Gökyüzü gelip geçici olmayan bir dünyadır. Buradaki hareketler bitimsiz ve kesinlikle düzgündürler. Buna karşılık yeryüzü gelip geçiciliğin dünyasıdır. Buradaki hareketler bitimlidir. Hareket ile dinginlik bir teviye birbirinin ardından ortaya çıkıp yeniden kaybolurlar. Bu özce birbirinden ayrılan iki dünyayı meydana getiren maddeler de başka başkadır. Gökyüzü cisimleri belli bir yerde bulunmayan, dolayısıyla hareketini sonsuz olarak sürdürebilen bir maddeden yapılmışlardır. Bu maddeye Aristoteles esir adını veriyor. Bu maddeyle örülmüş olan gökte sonsuz olan daire hareketleri vardır. Hareketler arasında yalnız daire hareketleri bitimsizdir. Çünkü bunlar boyuna kalktıkları noktaya geri dönerler. Oysa dört öğeden kurulmuş olan yeryüzü dünyasında hareketler belli bir noktaya varıncaya durup biterler. Bu noktada cismin doğal yeridir. Gökyüzündekilerin daire hareketi olmasına karşılık yeryüzündekiler doğru çizgi hareketleridirler. Bunlar da ya içeriden dışarıya doğru, yani evrenin merkezinden dışarıya, yukarıya doğru ya da dışarıdan içeriye doğru, yani evrenin merkezine, aşağıya doğru olur. Doğal yeri evrenin merkezinde, yeryüzünde bulunan şeyler ağırdırlar. Doğal yerleri yeryüzünün dış sınırları üzerinde olan cisimler ise hafiftirler. Toprak ağır olan, ateş hafif olan öğedir. Bu ikisinin arasında su ile hava yer alır. Ateş boyuna yükselir, havaya fırlatılan taş ise yeniden yere düşer. Her öğede kendi doğal yerinde bulunmak çabası vardır ve yeryüzündeki ardı arası kesilmeyen değişiklikler de hep öğelerin doğal yerlerinde bulunmayışlarından ileri gelir. Duyularla edindiğimiz, yani gözle gördüğümüz görünüşe dayanan Aristoteles'in bu doğa tablosunda duyuların gösterdiği gibi evrenin ortasında yer vardır. Yerden dışarıya çıkıp yukarıya doğru yükseldiğimizde üç tabakadan geçtikten sonra esire varırız ve yerden ne kadar uzaklaşırsak esir de o kadar katıksız olur. Gökyüzündeki cisimler sırasıyla ay, güneş, gezegenler ve durağan yıldızlardır. Bunlar kendi eksenleri üzerinde dönen ve yerin etrafında dolaşan saydam kürelere çakılmışlardır. Durağan yıldızlar küresi evrenin sonu ve sınırıdır. Evrenin bu en yukarı kısmı doğrudan doğruya Tanrı tarafından hareket ettirilen en yetkin kısmıdır da. Oysa öteki kürelerin hareketlerini yöneten Tanrı değil, Tanrı'dan aşağı olan ruhlardır. Aristoteles'in bu evren tablosu yalnız duyularla kavranılan değil, ilk çağ sonlarında yapılan gözlemleri de içine alabiliyordu. İlk çağ sonlarında gezegenlerin düzgün bir daire hareketinden sapan bir takım ileri geri hareketleri dikkat çekmişti. Bu olayı açıklayabilmek için gezegenin her birinin kendine göre bir hareketi olan birkaç küreye bağlı olduğu tasarlanmıştır. Ya da gezegenlerin bas bayağı bir daire şeklinde değil de merkezleri büyük bir daire üzerinde bulunan küçük daireler biçiminde hareket ettikleri tasarımlanmıştır. Ama her düzgün daire hareketinden sapma böyle bir Epikürüs ile açıklanmaya kalkıldığı için sonunda çok çapraşık bir sisteme varılmıştı. İşte bütün ortaçağ boyunca astronomi alanında en yüksek otorite diye tanınan İskenderiyeli Ptolemaios, İsa'dan sonra 2. yüzyıl bu çeşit bir evren anlayışına son olgun biçimini kazandırmıştı. Gerek Aristoteles, Ptolemaios sistemi gerekse kutsal kitaptaki evren tasarımı duyuların göstermekte olduğu görünüşe dayanıyordu. Kendisi hareket etmeyen yer evrenin ortasında bulunur. Güneş ile yıldızlar da onun etrafında dönerler. Bu tablo Orta Çağ'ın dini tasarımlarına da uygundur. Çünkü Hristiyanlığa göre bütün evren yeryüzü ve onun üstünde olup bitenler için yaratılmıştır. Yeryüzü insanın günah yüzünden düşmesiyle başlayıp İsa'nın görünmesi üzerinden geçerek kıyamete kadar uzanan insanlık dramının içinde geçtiği bir sahnedir. Orta Çağ'ında benimsendiği antik çağın evren tablosu çok açık ve somuttur. Burada duyularla kavranan uzay, mutlak uzay olarak alınır, onun içinde mutlak yerler vardır. Filozof ya da astronomun üzerinde bulunduğu nokta evrenin mutlak merkezi sayılır. Bu merkez etrafında kımıldayan evrenin sınırı en dıştaki durağan yıldızlar kümesidir. Bunun dışında artık bir şey yoktur. Her şeyi formlu ve sınırlı diye düşünme antik dünya görüşünün bir özelliğidir. Sınırsız olan şey antik çağ için formsuz ve karanlık bir şeydir. Başka bir deyişle antik çağ için sınırsız ve sonsuz olan ölçü ve sayı ile kavranamayan şey açık ve seçik olarak sınırlanmış ve belli bir formu olan şeyden değerce aşağıdır. Bir biçimi olmayan şey bir kaostur, bir hiçtir. Nitekim Aristoteles felsefesinde ilk madde yani başlangıçtaki henüz gizli bir güç, dinamis olan maddi bir hiçtir. Ancak kendini gerçekleştirip bir biçim, morfe edindikten sonra bir şey yani bir gerçek olur. İşte böyle bir dünya görüşü ile eski Yunanlılar evrene doğaya kozmos, düzgün, düzenli olan demişlerdir. Aristoteles, Ptolemaios sisteminde en olgun anlatımına varan antik çağın bu evrene ve içindekileri sağlam sınırlar çizen, her şeyi belli bir yere yerleştiren doğa görüşünü orta çağ olduğu gibi anmıştı. Ancak eski Yunanlılar gerçeği seven, kendisini gerçeğe yakın bulan bir duygu ve anlayışla doğaya yönelmişlerdi. Oysa orta çağ için doğayı araştırmak bir erek değil, ancak bir araçtır. Esasen doğa kutsal olmayan, değerce aşağı bir varlık alanıdır. Örneğin doğal yönünden sıyrılmak, orta çağ Hristiyanı için başlıca bir idealdir. Hor görülen doğa, yalnız insanlık dramının içinde geçtiği bir sahnedir. Orta çağın doğa karşısındaki bu duruşu Rönesans ile baştan aşağı değişecektir. Rönesans doğayı büsbütün başka türlü değerleyecektir. Artık doğa orta çağ için olduğu gibi yalnız bir dekor, bir sahne değildir. Kendisine doğrudan doğruya hem de büyük bir tutkuyla yönelilen, sırlarla dolu, bilinmeyen büyük bir dünyadır. Rönesans düşüncesi bilgiye susamışlığını başlıca bu doğa dünyasında dindirmeye çalışacak, onun bilgisiyle bu dünyada kendisini daha güçlü kılacak, kendi özünü doğa dünyasında arayıp bulacaktır. İlk ve orta çağın yapıca birbirinden başka bölgelere ayrılmış duruk yani statik doğası, Rönesans'ta tek bir ana gücün oluşturduğu dinamik bir birlik olacaktır. Bir bütün olarak gelişen bu sürecin artık bir sonu, sınırı yoktur. Rönesans'ın doğası sonsuzdur. Doğanın sonsuz oluşu onu sonsuz olan Tanrı'ya yaklaştırır. Hatta Tanrı ile özdeş yapar. Doğanın sonsuzluğu, insandaki sonsuzluğu arayan itilme de uygundur. Rönesans, Platonizmin ileri gelenlerinden Ficino ile Pico della Mirandola, İnsanın içinde barınan sonsuzluk içgüdüsünü insan ruhunun ölümsüzlüğü için bir kanıt saymak istemişlerdi. Rönesans'ın orta çağınkinden büsbütün ayrılan doğayı, bu değerleyişin ilk belirtilerini orta çağ ile yeni çağ sınırları üzerinde yetişmiş olan bir Alman düşünüründe Nikolaus Cusanus'te, Almanca adı köyüslü Nikolaus Krebs 1401-1464'te buluruz. İlkin orta çağ Alman mistisizminin etkisi altındaki bir tarikat çerçevesinde yetişen Cusanus, öğrenimini Padua'da yani İtalya'da tamamlamıştır. Burada hukuk, matematik ve felsefe okumuş ama mistik görüşten bütün hayatı boyunca kurtulamamıştır. Bir aralık avukatlık yapmış, sonra da kilise hizmetine girerek ömrünün sonuna kadar burada kalmış ve kardinalliğe kadar yükselmiştir. Kilisenin reform denemelerinde büyük bir rolü olmuş, kilise çevresindeki ayrılıkları ve pürüzlü işleri görüşmek üzere toplanan konsillere katılmış, bir aralık Papa'nın temsilcisi olarak İstanbul'a da gelmiştir. Ama pratik hayattaki bu uğraşmalarının yanı sıra Cusanus teorik olarak çalışmaktan da geri durmamıştır. Nitekim en tanınmış eseri olan Bilgince Bilgisizlik Üzerine planını İstanbul'dan İtalya'ya dönerken gemide tasarladığını söyler. Cusanus'un içinde yetişmiş olduğu dönem Orta Çağ ile Rönesans sınırları, eski düşüncelerle yenilerin birbirine karıştığı, eski ile yeni arasında uzlaşmaların arandığı bir aralıktır. Cusanus'un kendisi de bu dönemin eski ile yeniyi uzlaştırmayı deneyen tipik düşünürlerinden biridir. Bir yandan skolastik ile mistisizmin dünyası içindedir, öbür yandan da yeni doğa bilgisiyle matematiğin ilk başlangıçlarını ortaya koymaktadır. Bu yüzden onu hem skolastiğin son büyük düşünürü hem de yeni çağ felsefesinin ilk kurucusu sayanlar olmuştur. Ama onu Rönesans başlangıçlarının karakteristik bir filozofu, orta çağ düşünüşünden modern düşünüşe ulaştıran bir geçit döneminin tipik bir görünüşü saymak belki de en doğrusudur. Cusanus'un sadece orta çağ doğa tablosunu sarsan görüşlerini belirtmek istersek şunları gösterebiliriz. Bilgi ona göre birleştirici bir iş görür. Duyularımızla edindiğimiz dağınık izlenimleri düşünme bir bütün halinde bir araya toplar. Tek tek duyumları tasarım yetisi, fantazya, tek tek tasarım kümelerini de akıl yani rasyo birleştirir. Ve bu işlerin hepsinde düşüncenin de bir rolü vardır. Düşünce bütün ayrılıkları sonunda mutlak bir birlik içinde ortadan kaldırmaya çalışır. Ama bu noktada bir güçlükle karşılaşır. Çünkü çokluk ve ayrılık olmadan düşünce bir şey bilemez. Demek ki varmak istediği en yüksek noktada düşüncenin gücü tükeniyor. Mutlak birliğe ancak bu çeşit bir bilme yerine mistik bir görüyü koyarsak yaklaşabiliriz. Bu anlayışını Cusanus bilgisizliği bilmek diye adlandırır. Bunu demek istediği düşüncenin kendi sınırlarını bildiğidir. Mutlak birlik en yüksek varlık düşüncesinin sınırlarının ötesindedir. Bu sınırın ötesinde ise ancak mistik bir görü ile yürünebilir. Başka bir deyişle bilgimiz deneyde karşılaştığı karşıtlıkları, çelişmeleri hep ortadan kaldırmak ister. Ve bu arada bütün karşıtların dönüp dolaşıp bir yerde birleştiklerini görür. Bütün karşıtlar aynı bir skalanın çeşitli basamakları gibidirler. En çok ile en azın büyüklük kavramında birleştikleri gibi. Yalnız bilgimiz bu basamakların hepsini kavrayamaz. Hep karşıtlarda saplanıp kalır. Yani basamaktan basamağa geçerek ilerleyen bilgi karşıtların tam birliğine erişemez. Sonsuz, sonluğun ölçüsü ve idealidir. Ama insanın bilgisi sonlu belirlenimlerdir. Ve bunlardan ileride geçemez. Ancak Tanrı'nın bir bilgisi olacaksa bunların ötesine geçmek gerektir. Tanrı ancak bütün tek tek belirlenimler kaldırılırsa düşünülebilir. Bilgimiz bunu başaramadığına göre bütün karşıtları kendisinde birleştirmiş olan bir varlık olarak Tanrı'da kavranamaz. Yani negatif teoloji. Cusanus'a göre Tanrı ile doğa aynı şey değildirler. Tanrı da karşıtlıklar bir birleşmeye varmışlardır. Doğada ise uzay ve zaman içinde dağılıp ayrılmış görünürler. Doğa Tanrı'da tam bir birlik halinde birleşmiş olanın bir açılımını, bir evrimidir. Tıpkı çizginin, noktanın gelişmesi, gerçeğin, olanağın açılması olduğu gibi. bunun nasıl olduğu, karşıtların mutlak birliğinden doğadaki aykırı kuvvetlerin nasıl doğduğu, insan düşüncesinin çözemeyeceği büyük bir bilmecedir. Cusanus'un bu doğa anlayışında bundan sonra verimli olacak görüşler, evrenin ilerleyen bir evrim süreci olduğu düşüncesiyle hareket kavramıdır. İlk çağ içinde, orta çağ içinde ancak olmuş bitmiş bir varlık, değerci yüksek bir varlıktır. Cusanus ile artık gittikçe olgunlaşan bir gelişme düşüncesi ağır basmaya başlayacaktır. Bununla ilgili olarak sonsuzluk kavramının değerleyişi değişecektir. Artık sağlam sınırları olan sonlu formlara değil de sonsuz değişmeleri, sürekli geçitlere değer verilecektir. Cusanus'un bu düşünceleri doğa bilgisinde çok önemli olan sonuçlara vardırmıştır. Karşıtların sürekli olan geçitlerle ortadan kalkacağını düşünmekle Cusanus bilgilerimizin relatif olduğunu bulmuştur. Ona göre örneğin atom kavramı relatiftir. Çünkü nesnelerin bölünmesini düşünmede sonsuz olarak ileri götürebiliriz. Ama gerçekte bu bölme bir yerde durup kalır. İşte küçüklüğü dolayısıyla artık bölünemeyen parça atomdur. Yalnız gerçekteki bu durup kalma en küçük parçaya varılmış olduğu demek değildir. Bunun gibi sonsuz olan bir hareket de yoktur. Çünkü her cisim kendisinin ve çevresinin yapısı gereği olarak bir direnme ile karşılaşır. Cusanus'un bulunan yerin ve hareketin relatif olduğunu ileri süren düşüncesi de bu anlayıştan doğmuştur. Ona göre evrenin ne merkezi ne de çevresi vardır. Çünkü bunların olabilmesi için evrenin dışındaki bir şeye göre olmaları gerekirdi. Böyle bir şey de olsaydı o zaman evren bir bütün olmazdı. İnsan nerede bulunursa bulunsun, ister yerde, ister güneşte ya da yıldızda bulunsun, kendini hep merkezde bulunuyor sanacaktır. Bunu böyle düşünürsek, evrene ne şekil ne de hareket yükleyebiliriz. Evrendeki her nokta hem merkez sayılabilir hem de çevredeki bir nokta diye anlaşılabilir. Bu da yerin evrenin merkezinde bulunmadığını gösterir. Oysa ilk ve orta çağ yeri merkezli ve hareketsiz diye tasarlıyorlardı. Yer evrenin merkez noktası olmadığına göre dinginlik halinde de olamaz. Elimizde ölçüştürmeye yarayacak duran bir nokta olmadığından yerin hareket ettiğini anlayamıyoruz. Biz nehirde giden bir gemideki nehrin aktığını bilmeyen, kıyıya da göremeyen bir kimseye benzeriz. Bu kimse geminin yürüdüğünü nereden anlasın? Ama yeri evrenin hareket etmeyen merkezi olmaktan çıkaran Cusanus, onun kendi ekseni ve güneş etrafında dönmekte olduğunu da söylemiyor. Yeri evrenin merkezi olmaktan uzaklaştırınca, onun önem ve değerinin de ortadan kalkacağını ileri sürenlere, Cusanus, yetkinlik büyüklüğe bağlı değildir diyor. Bu yeryüzü üzerinde barınanlar yetkin olmayı istiyorlarsa doğalarına uygun olan olgunluğa yaklaşmaya çalışmalıdırlar. Kendi doğaları dışında bir yetkinlik ölçüsü aramaya kalkışmamalıdırlar. Yeryüzünde gelip geçiciliğin olması dünyamızın yetkin olmadığını göstermez. Zaten mutlak anlamında alınırsa hiçbir şey gelip geçici değildir. Gelip geçicilik dediğimiz belli bir varlığın kendisini kuran öğeleri ayrılıp çözülmesidir. Bu çözülme olaylarının öteki yıldızlarda da olduğuna inanabiliriz. Çünkü öteki yıldızlarında yerdekinin aynı olan dış etkiler altında bulundukları düşünülebilir. Cusanus'un bu öğretisi orta çağın Aristotelesçi evren tablosuna büyük bir darbeydi. Kendi içine kapalı olan bu tablonun sağlam ve güvenilir çerçevesi artık kırılmıştı. Bu duruk tablo şimdi kımıldamaya başlamıştı. Bundan böyle de bu kımıldayışın önüne geçilemeyecek, bütün Rönesans doğayı bir oluş, bir gelişme sayacaktır.